Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutetahhirin. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana. وَزِدْنَا عِلْمًا. Aziz dinleyenlerimiz, değerli kardeşlerim, tefsir derslerimizde bugün Zümer suresinin 11. ayeti ile 21. ayetleri arasını inşallah okuyup anlamaya çalışacağız. Rabbimiz hem idrakimizi, anlayışımızı derinleştirsin, açsın Yüce Rabbimiz rahmetiyle, keremiyle, hem de anladıklarımızı hayata geçirmeye hem güç versin, hem kudret versin, hem şevk ve heyecan lütfeylesin. Onun hazinesi geniş, isteyen kullarını da seviyor Yüce Rabbimiz. Biz de daimi bir şekilde ihtiyacımızı, acizimizi, taleplerimizi Yüce Hazretine sunuyor ve onun rahmet kapılarının üzerimize açılmasını bekliyoruz, ümit ediyoruz. Öncelikle bugün tefsirini yapacağımız bölümün kıraatini gerçekleştirmeye çalışıyoruz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب Sadakallahul Azim.
Değerli kardeşlerim, Zümer suresi 11 ila 21. ayetleri arasını tilavet etmiş olduk. Şimdi de okumuş olduğumuz bu ayetlerin meallerine ve tefsirlerine başlayalım inşallah. Şöyle başlıyor 11. ayet.
قُلْ اِنِّي اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ
De ki ey peygamber, bana her türlü şirk ve gösterişten uzak durup taat ve ibadeti yalnız Allah'a has kılarak ona kulluk etmem emredildi.
Ve اُمِرْتُ لِاَنْ اَكُونَ اَوَّلَ الْمُسْلِم۪ينَ
Yine bana size tebliğ ettiğim Allah'ın dinine her bakımdan teslim olup onu hakkıyla yaşayan ilk Müslüman olmam emredildi.
قُلْ اِنِّي اَخَافُ اِنْ اَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ
De ki eğer ben Rabbime isyan edersem şüphesiz büyük bir günün azabından korkarım.
قُلِ اللّٰهَ اَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي
Ey peygamber yine de ki ben her türlü şirk ve gösterişten uzak durup taat ve ibadetimi yalnız Allah'a has kılarak sadece ona kulluk ederim. Aziz dostlarım, burada 4 ayet, her biri de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kendi konumunu muhataplarına ifade etmesini emrediyor. 11. ayette ben diyor yalnız dini Allah'a has kılarak, yalnız onun uygun gördüğü bir çerçeve olan o dini İslam'ı ona hiçbir şey katmaksızın arı duru bir şekilde, son derece samimi, dürüst bir şekilde Allah'a kulluk yapmakla emrolundum, böyle söyle. Yani ben kuldan başka bir şey değilim diyor aslında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Öncelikle kulum ve kulluğumu yalnız Allah'a arz ederim ve bu kulluğumu yaparken de Allah'ın o gerçek dinine herhangi bir ilave, herhangi bir çıkarımda bulunmadan, herhangi bir eksiklik ortaya koymadan arı duru bir şekilde kulluğumu sürdürmek isterim. Ben böyle emrolundum. Bana böyle emredildi. Dolayısıyla benden eğrilip bükülmemi, yamulmamı, ne bileyim başka başka sizlerin yaptığı gibi putlara efendim arz-ı endam etmemi beklemeyin. Benden sizin arzularınıza uymamı beklemeyin. Benden efendim siz de bizim tanrılarımıza ibadet edin anlamında böyle bir teklife sıcak bakacağımı asla düşünmeyin. Çünkü bana emreden Allah'tır ve ben işte yalnız ona kul olmakla emrolundum. Hem de onun indirdiği dinin çerçevesi içerisinde kulluk nasıl yapılması gerekiyorsa öylece kul olmakla emrolundum. Ve yine ben Allah'a tam teslim olanların ilki, öncüsü olmakla emrolundum. Yani ben önce sizden bir şeyler istiyorum, sonra kendim yapacağım değil, hayır. Önce ben nasıl teslim olunması gerekiyorsa, Allah'tan gelene nasıl boyun bükülmesi gerekiyorsa, önce o teslimiyeti ben göstereceğim size. Nasıl olacak? Yani adeta ben kendimi bir kenara ayırmıyorum. Sizlere bir takım emirler yağdırıp da kendime bundan efendim müstahni tutmuyorum. Ben söylediğim her şeyin öncelikli olarak kendi tarafından yapılmasını önemli görüyorum. Çünkü ben böyle emrolundum. Demek ki aziz kardeşlerim, öncelikle peygamberler Allah'ın en güzel bir kulu olma gibi bir sorumlulukla görevlendiriliyorlar. Bütün peygamberler önce Allah'ın kuludurlar, hem de güzel bir kuludurlar. Sonra da Allah'ın elçisidirler. Yani onların vazifesi sadece mesajı alıp birilerine taşımak, muhataplara taşımak değil. Önce dinin emir ve yasaklarını kendi nefislerine demek ki tebliğ ediyorlar, yani ulaştırıyorlar. Onun gereğini kuşanıyorlar. Sonra da hem mesajın özünü ulaştırmak hem de onu kendi şahıslarında
temsil ederek aktarmak gibi bir sorumluluk üstleniyorlar. 13. ayette ise şöyle söylemesi emrolunuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muhataplarına bu bilgiyi vermesi isteniyor. قُلْ اِنِّي اَخَافُ اِنْ اَصَيْتُ رَبِّي عَذَابِ يَوْمٍ عَظِيمٍ De ki eğer ben Rabbime isyan eder, onun emrini yerine getirmeyecek olursam, şüphesiz büyük bir günün azabından korkarım. Yani sallallahu aleyhi ve selleme Cenab-ı Hak böyle söylettiriyor. Yani aslında bu gerçekten peygamberlerin de ilahi emirler çerçevesinde asla isyana efendim yeltenmemeleri, ki böyle bir şey zaten peygamberlerden beklenemez. Yani şunu demiş oluyorlar, biz peygamber olduk diye hani sanki bir takım emir ve nehilerden muaf olmadık. Biz de ne emrolunduysa onu yaparız, ne yasaklanmışsa ondan kaçarız. Aksi halde biz de bunları yapmayacak olursak o büyük günün azabından biz de emin olamayız. Böyle söyleyin buyuruluyor. O zaman aziz dostlar şöyle bir şey efendim çıkarabiliriz buradan. Hiçbir kul hangi takva seviyesinde olursa olsun ondan emir ve nehiler asla düşmez. Sorumlulukları yani. Allah'ın veli kulları diye hüsnü zan beslediğimiz kimseler de olsa, hangi seviyede olurlarsa olsun, isimleri nasıl isimlendirilirse isimlendirilsin, onlar da ilahi emirler ve nehiler çerçevesinde kulluklarını sürdürmekle mükelleftirler, sorumludurlar. Onlar da hiçbir zaman efendim kulluk icabı yapmaları gereken şeylerden kendilerini müstahni göremezler. Onlar da ahiretten, ahiretteki azaptan korkarlar. Evet, Yüce Rabbimiz dostlarına şu müjdeyi verir. Onlar için korku olmayacak. Onlar mahzun da olmayacaklar buyurur. Fakat son nefese kadar o dostluğu koruyup koruyamayacağını kimse bilemeyeceği için onlar da tir tir titrerler. Son nefes endişesi onları da korkutur. Bu sebeple gerçek Allah dostları etraflarından da dostlarından da hatta talebelerinden de dua talep ederler. Bize de dua buyurun, Allah son nefesimizi imanla vermeyi lütfeylesin diye. İşte demek ki iman üzerinde titrenmesi gereken bir husus. Allah-u Teala hiçbir kulunu dünyadayken %100 emniyet halinde durmasını arzu etmiyor, murad etmiyor. Mutlaka bir haşyet, bir ürperti içinde son nefese kadar kalmasını murad buyuruyor. Bu sebeple alimlerimiz derler ki %100 ümitsizlik de insanı küfre götürür. %100 ümit halinde olmak da tehlikelidir. Her ikisi de mahsurludur. Şu hayatta korku ile ümit arasında yaşayacağız. Bazı alimler korku biraz fazla olsa daha iyi olur derler. Bazıları da hayır, ümit biraz daha fazla olsa daha iyi olur derler. Doğrusu insanın gönlü ümit biraz daha fazla olsun istiyor. Çünkü neden? Rabbimiz Rahmandır, Rahim'dir. Rahmeti gazabını geçmiştir. Bu yönüyle ümit korkuya nispetle bir adım, birkaç adım daha önde olması çok daha kulu zevkli ve şevkli bir kulluk hayatı yaşaması için önemli teşvik edici bir unsurdur. Bu yönüyle ümidi fazla tutmalı ama korkudan da %100 emniyette tutmamalıdır. Azane kanaatimiz de budur. 14. ayet yine tekrarlıyor adeta bunu. قُلِ اللّٰهَ اَعْبُدُ مُخْلِصَ لَهُ د۪ينِ De ki ben diyor dinimi halis bir şekilde, yani bütün şirkten, her türlü gösterişten uzak bir şekilde Allah'a tahsis ederek bir kul olmakla emrolundum. Yani ben ona böyle kul oluyorum de. Allah'a böyle bir kulluk yapıyorum. Ona hiçbir şeyi şirk koşmadan, her türlü görünen görünmen görünmeyen, fark edilen fark edilmeyen bütün şirklerden arı duru bir şekilde dini yalnız Allah'a has kılarak böyle bir kulluk yapıyorum, böyle söyle. Fa'budu ma şi'tum. Yine de ki diğerlerine de fa'budu ma şi'tum min duni. Onun dışında dilediklerinize kul olun. Eğer madem Allah'a kul olmuyorsanız dilediğiniz şeylerin kulu olun. Kul yine de ki innel hasirin ellezina hasiru enfusuhum ve ehlihim yevmel kıyame. Ela zalike huvel husranul mubin. De ki ey peygamber, gerçek anlamda hüsrana uğrayanlar, zarara uğrayanlar, kaybedenler kıyamet gününde hem kendilerini hem de yakınlarını, ehl-i iyalini ziyana sürükleyecek olanlardır. Gerçek diyor, perişanlar, kaybedenler yarınki günde, yani kıyamet gününde hem kendilerine hüsranı tattıran hem de ehl-i iyaline diyor, yakınlarına, etrafında olanlara o hüsranı yaşatanlardır. Ela zâlike huvel husranul mübin. Dikkat edin, işte apaçık kayıp budur. Apaçık hüsranda kalmak budur. Evet, şu dünyada bir takım görüntüler oluyor. Bu görüntülerde kazanmış gibi oluyorsunuz bazı şeylerde. İşte mutlu bir hayatınız varmış gibi oluyor. Gülüyorsunuz, oynuyorsunuz, eğleniyorsunuz falan. Zahiren kaybetmiyorsunuz diyelim. Ama Cenab-ı Hak buyuruyor ki esas kaybedenler kim biliyor musunuz? O ebedi hayatı kaybedenler. Kendi öz nefislerini ziyana uğratan, onların nefisleri, özel öz hakikatleri cennete layıkken onu cehennem odunu yapanlar, esas kaybedecek olanlar onlar. Sadece kendileri cehennem odunu olsalar, kaybetseler, bir de ehl-i iyalini cehennem odunu yapıyorlar. Yani eşini, çoluğunu, çocuğunu, yakın akrabalarını, dostlarını, arkadaşlarını, böylesi efendim hak yoldan saptırarak bir takım dalalet yollarına, dalalet çukurlarına doğru götürenler var ya dünyada, işte diyor esas diyor kaybedenler bunlardır. Ve apaçık bir hüsran varsa o da budur. O da budur. Lehum min fevqihim zulalun minen nar ve min tahtihim zulal. Zalike yuhaffifullahu bihi ibadehu ya ibadi fettakun. Böyleleri için, o kaybeden bu zümre için, üstlerinde ateşten tabakalar, altlarında da ateşten tabakalar var. Adeta ateş dumanlarıyla bir tabaka oluşmuş. Gölgelik ama ateşten bir gölgelik var üstlerinde. Bir tabaka halinde. Hem altlarından hem üstlerinden kuşatılmışlar. Kendileri de ateşin içindeler. İşte Allah kullarını bununla korkutur. Bununla uyarır. Ey kullarım, öyleyse bana karşı saygılı olun. Size çizdiğim o dini hudutları en güzel şekilde koruyun, kollayın, onun içinde kalın. Sakın o hudutları aşarak fasıklardan olmayın. Yani takva sahibi olun. Ya ibadi fettakun. Ey kullarım, benden sakının. Benim azabımdan ve gazabımdan kendinizi koruyacak iman ve salih amellere yönelin. Onlar sayesinde benim rahmetime nail olun. Gazabımdan ve azabımdan emin olun. Üst üste azap. Yani kaçıp kurtulmanın imkanı olmadığını ifade babında, onların diyor üstlerinde o ateşten tabakalar var. Altlarında da ateşten tabakalar var. وَالَّذ۪ينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادٍ. Tağuta, o sahte tanrılara ibadet etmekten kaçınıp gönülden Allah'a yönelenlere müjdeler var. O halde diyor فَبَشِّرْ عِبَادٍ, kullarımı müjdele. فَبَشِّرْ عِبَادٍ, kullarımı müjdele. Hangi kullar? tağuttan sakınmışlar ki birazdan tağut kelimesinin ne anlama geldiğini açıklayacağız. Ve yani tağuta kul olmaktan sakınmışlar ve yalnız Allah'a yönelmişler. İşte diyor onlar için büyük müjde var. Müjdeler var. Öyleyse sen böylesi kullarımı müjdele. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَ Bu müjdeye hak eden kullarım öyle kimselerdir ki onlar sözü işitir, onun en güzeline de uyarlar. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ هَدَاهُمُ اللّٰهِ İşte Allah'ın kendilerine hidayet verdiği kimseler böyleleridir. وَاُولَٰئِكَ هُمْ اُلُوا الْاَلْبَابِ Gerçekten ülül elbab olan yani hakiki akıl sahipleri de ancak bunlardır, böyleleridir. Tağuta kul olmaktan kaçınmak. Efendim sahte tanrılar diye belki çevrilebilir ilk etapta. Ancak bu şu anlamlara geliyor. İnsanlar tarafından tapılan her türlü batıl tanrılar. Allah dışındaki her tür tanrı diye izinden gidilen bir şekilde kendilerine boyun eğilen tanrılar. Allah Teala'ya isyan edilmesine sebep olan görünür ve görünmez varlıklar. Bazı müfessirlerimiz şeytan ve avanesi derler. Firavun ve emsali gibi olanlar derler. İşte bir takım taştan, ağaçtan yapılan putlar derler. Ama ez cümle insanı hakka kul olmaktan alıkoyan her türlü tanrı diye ifade edilen ya da güç diye ifade edebileceğimiz her şey bu tağutun içine girer. Yani Allah'ı bırakıp da Allah'a kulluğu bırakıp da başka başka şeylerin kulu olan kimseler tağuta kul olmuşlardır. İnsanlık tarihi boyunca hakkı batıl, batılı hak gösterme gayretlerini yansıtan, bütün küfür ve ilhat faaliyetlerini ifade eden bir terim olarak kullanılıyor bu tağut kelimesi. Cenab-ı Hak kullarının kendi zat-ı uluhiyetinden gayrisine, boyun eğmesine, kulluk yapmasına asla rızası yok. İşte bu yönüyle benim diyor böyle kullarımı sen müjdele. Onlar yalnız Allah'a yönelip kulluklarını ona arz ediyorlar ve tağuta kul olmaktan olabildiğince kaçıyorlar, uzak duruyorlar. Ve bu kullar sözü işitiyorlar ve en güzeline tabi oluyorlar. Şimdi sözü işitmekten kasıt ne? Bazı alimler derler ki dine dair, Allah'a dair çağrılara kulak vererek, hak ve hakikate dair çağrılara kulak vererek onların da en güzeline tabi oluyorlar. Bu manada şöyle bir tefsir var. Diyorlar ki dini meselelerden mesela vacip ile mendup arasında kaldıklarında vacip işte bir şeyin yapılması istenen bir şey yani farz gibi. Farzın bir alt derecesinde Hanefi mezhebinde vacip diye ayrı bir şey var ama bu biraz daha farz. Diyelim ki bir de mendup var. Mendup ne? Yapılması güzel olan şey. Tamam bu da güzel ancak vacip gerekli bir şey. Diyor ki vacip ile mendup arasında kaldıklarında vacibi seçiyor. Evet sözü duyuyor. Efendim farzı vacibe, vacibi sünnete tercih ediyor. Mübah ile mendup arasında kaldıklarında mübah nedir efendim? Mübah şudur. Yapıp yapamakta serbestsin. Yapana sevap, yapmayana günah yok. Serbest alan. Ama bir şey var. Yapıp yapamakta serbest olduğunuz bir söz duyuyorsunuz. Bir de yapınca daha güzel olur, faziletli olur diye bir söz var. O zaman mübahı bırakıp faziletli olana sarılıyorsunuz. Hasılı Allah nezdinde ağırlığı en fazla olanı tercih ederler. Şöyle diyelim, hayırlı ameller arasında bile tercih yapıyorsun. Evet, hepsi hayırlı amel ama bazıları daha hayırlı amel. Sözü işitirler, en güzeline tabi olurlar. Bir böyle bir anlayış efendim bu şekilde tefsir edilmiş oluyor. Bir de yahut çeşitli sözleri dinleyip en güzel olan Kur'an'a uyarlar. Yani buradaki el-kavul kelimesi söz demek. Başında harfi tarif olduğu için her çeşit söze belki kulak verdikleri olur ama her çeşit sözün peşinden gitmezler. Şöyle onları bir adeta elerler, süzerler, seçerler. Onun en güzeline tabi olurlar ki burada en güzel söz Ela inne ahselen kelam kelamullah. Allah'ın kelamıdır. Öyleyse birçok çağrılar olabilir size. Birçok doğrular gösterilebilir size. Hak ve hakikat diye birçok efendim ses duyabilirsiniz. Ama siz Hakk'ın çağrısına, Hakk'ın elçisinin çağrısına uyun. İşte benim gerçek kullarım diyor Cenab-ı Hak. Evet, birçok söz işitirler ama onun en güzeline, yani kelam-ı ilahiye uyarlar. Onun elçisinin sözüne uyarlar. Evet, daha başka şekillerde de efendim anlaşılmış. Mesela hem iyi hem kötü tarafı olan sözün iyi tarafını söyleyip kötü tarafını terk ederler şeklinde de yorumlanmış. Hani birçok söz duyuyorsunuz ya da bir kitap okuyorsunuz. Onun içinde iyi şeyler de var. Efendim, az iyi olanlar da var. Kötü olanlar da var. Şimdi ne yapıyorsunuz? Sözü duydunuz, işittiniz ya da okudunuz. Onun en güzelini alıyorsunuz, diğerlerini bırakıyorsunuz. Huz ma safa da'ma keder demiş eskiler. Ne demek? Saf olanı, arı duru olanı al, bulanık olanı bırak. Yani her şeyde bu böyledir. Birini mi dinleyeceksin? Eğer o dinleyeceğin kişiyi seç mesela. İşte 100 tane cümle söylüyor. Bunun %70'i yalan yanlış, boş sözler. Bırak onu dinlemeyi. Hiç olmazsa %80, %90 daha doğru, daha güzel söz söyleyenleri dinle. Bu anlamda hangi hocanın peşinden gideceğini seç mesela. Hangi mürşidin, mürebbinin sohbetine gideceğini seç. Bu önemli. Sohbet seç. Önemli. Efendim, orada Cenab-ı Hak demek ki daima kullarının en güzele talip olmasını istiyor ve en güzelin peşinden gitmeyi bize öğütlüyor. Zira ayet-i kerimede yaratılış maksadımızı, hayatın ve ölümün yaratılış maksadını Rabbimiz beyan ederken لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Bakalım hanginiz en güzel bir davranış modeli ortaya koyabilecek? Bunu deneyelim için sizi böyle hayatı ölümü yarattık buyuruyor. İşte o zaman kula düşen, akıllı insana düşen en güzeli seçme adına sürekli bir çabanın içinde olmak, süzgeçleri çalıştırmak. Akıl süzgeci deyin buna siz, kalp süzgeci deyin buna. Yani gönlünüzü tırmalayan, efendim gönlünüzü bulandıran sözlere karşı efendim perdeleri indirin. Ama gönlünüze inşirah veren, içinizi aydınlatan, size manevi anlamda lezzet veren sözlere karşı da kalp kulaklarınızı, pencerelerinizi ardına kadar açın. فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَ. İşte diyor Cenab-ı Hak, böyle yapanlar var ya, işte Allah'ın kendilerine hidayet verdiği kimseler bunlardır. Yani bunlar adeta Cenab-ı Hakk'ın hususi hidayetine mazhar olmuş şanslı kullar, bahtiyar kullar. Her sözü işitirseniz ve her sözün arkasından gitmeye çalışırsanız veya böyle bir seçicilik özelliğiniz olmazsa zaman içerisinde o hidayet yollarından saparsınız. Yani sırat-ı müstakim üzere dürüstçe yürüyemezsiniz. Ve diyor gerçek akıl sahipleri bunlardır. Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. O zaman şöyle diyelim. Hem İmanla aydınlanmış, diri bir kalbe sahipler bunlar. Ülül elbab olmuşlar. Özleri sağlam bu insanların. Ve her şeyi doğru tartıyorlar. Bir de şöyle, her sözü işitip o sözün gereğini yerine getirme adına o sözün peşine düşenlerde ülül elbablık kalmaz. Yani insanın idrak melekeleri zamanla bozulabilir, küflenebilir. Bu o anlama da gelir. O zaman sözü doğru yerden işitmek lazım. Seyyid Burhanettin Akim Tirmizi diye bilinen Mevlana'nın bir hocası var. Kayseri'de kabri olan bir zat. Onun Maarif adlı eserinden bir sözünü efendim kabrinin etrafına yazmışlar. Onu oradan not etmiştim. O zat diyordu ki, evladım, cevizin dış kabuğunu yemek nasıl mideyi bozarsa kabuktan ibaret sözü dinlemek de insanın gönlünü zayıf düşürür. Sen sen ol, sözü haktan işit. Eğer haktan işitme istidadın, kabiliyetin yoksa, gelişmemişse, o zaman ehli hakikatten işit diyordu. Evet, insanın akıl melekesini, idrak melekesini zaafa uğratan her türlü sözü işitip peşine düşmekten kaynaklanır. Onun için insan kulağını da koruyacak efendim. Bir, başlangıçta doğru sözleri dinleme adına bir seçim yapacak. İki, o yaptığı seçimde bile ortaya çıkan sözlere bakacak. O sözlerin de en güzelini seçip onun izinden gidecek. Onun gereğini yerine getirecek. 19. ayet. Efemen hakka aleyhi kelimetul azab. Efe ente tunqizu men finnar. Resulüm, hakkında azap kararı kesinleşmiş kişi hiç kendisine cennet müjdelenen gibi olur mu? Evet, biraz tefsiri bir meal oldu. Yani ne dersin demek? Bir kişi ki ona artık azap hükmü kesin olmuş. Şimdi sen misin onu diyor ateşten kurtaracak? Efe ente tunqizu men finnar. Şimdi böyle ateşe düşmüş bir adamı sen mi kurtaracaksın? Yani eğer tabii bir kul hakkında azap hükmü kesinleşmişse Cenab-ı Hak zaten o kula şefaat iznini de peygambere vermez. Evet, şefaat haktır. Kıyamet için söylüyorum. Ehli sünnet alimlerimiz şefaatin hak olduğu konusunda ittifak halindedirler. Fakat şefaati kim yapacak, kime yapacak? İkisinin de iznini Mevla verecek. Kim şefaat edebilir, kime edebilir? Demek ki Yüce Rabbimiz artık bazı kullar var ki onlar ateşi hak etmişler. Cenab-ı Hak onlar hakkında ateş kararını vermiş. Ey peygamber diyor, sen mi şimdi onu kurtaracaksın düştüğü bu ateşte? Daha dünyadayken sen ona istediğin kadar hak ve hakikati tebliğ et. O yine öyle ısrarcı ki küfür üzerinde kalmakta, dalalette saplanıp kalmakta. Ey Habibim, senin de elinden bir şey gelmez. Sen onların maliki değilsin, sahibi değilsin. Sen onlara sadece tebliğde bulunabilirsin. Ama artık kendisi hakkında böyle azap kararı verilmiş birisine de senin de yapacak bir şeyin yok demiş oluyor ayet-i kerime. لَكِنِ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ الْاَنْهَارِ وَعَدَ اللّٰهِ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ الْمِيَادِ. Buna karşılık Rablerine karşı gelmekten sakınanlar için ise, yani takva dairesinde hareket edip ilahi sınırlar içerisinde kendini koruyan, Allah'ın gazabına ve azabına eriştirecek her şeyden kaçıp onun rahmetiyle buluşturacak iman ve salih amellerle donanmış kişiler var ya, işte bunlar için diyor birbiri üstüne kat kat bina edilmiş ve altlarından ırmaklar akan muhteşem köşkler var. Cehennem yaranı için o altlarında ve üstlerinde tabaka tabaka ateş vardı. Bunlarda da diyor böyle üst üste bina edilmiş köşkler var. Bu Allah'ın verdiği sözdür. Vaadallah. Bu Allah'ın sözüdür. Allah verdiği sözden asla dönmez. La yuhlifullahul miyad. Cenab-ı Hak her birimizi cehennem azabından, her çeşidinden muhafaza buyursun. Şu güzel güzel vaatlerde bulunduğu bahtiyar kullar zümresine de cümlemizi dahil eylesin efendim. Elem tera ennallâhe enzele mines semâi mâ'a feselekehu yenâbî'a fil ard. ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَه۪يجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَذِكْرًا لِعُلِ الْاَلْبَابِ. Görmedin mi Habibim? Ey insan, sen görmedin mi? Allah gökten bir su indirdi. Onu yeryüzündeki o su kaynaklarına ulaştırdı. Sonra onunla renkleri çeşit çeşit zirai mahsuller çıkardı. Sonra o mahsul kuruyor, görüyorsun, sapsarı olmuş diyor, şekilde müşahede ediyorsun onları. Sonra da Allah o sapsarı olmuş o zirai mahsul olarak ortaya çıkan artık adeta kupkuru ota dönüşmüş ya da çerçepe dönüşmüş olanları diyor. Zümme yec'aluhu hutame, böyle bir çerçepe haline artık bir şekilde gözden çıkarılacak nesneler haline çeviriyor. İşte şüphesiz bunda akıl sahipleri için, ülül elbab için, aklı kirlenmemiş, imanla aydınlanmış, nurlanmış bir akıl sahipleri için bir öğüt vardır. Hem de dört dörtlük bir öğüt vardır. Nedir efendim bundaki öğüt? Allah'ın kudretini gösteriyor. Bakın diyor, bir su indiriyor Allah diyor gökten. Sonra o suyu diyor bir takım su kaynaklarına kadar girdiriyor, adeta sokuyor içine. Toprak onu emiyor. Dağların altında, kayaların içinde bir takım havzalar oluşuyor, su havzaları. Sonra oradan pınarlar halinde o su çıkıyor. Ve o suyla birlikte Cenab-ı Hak nice zirai mahsulleri yemyeşil çıkarıyor. O ölümünden sonra kupkuru olan arazi yemyeşil cennete dönüşüyor. Farklı farklı rengarenk, sarısıyla, kırmızıyla, yeşiliyle, çiçekler, güller, sümbüller. Sonra bakıyorsun diyor, bakıyorsun sapsarı kesilmiş. İşte insan ömrü de böyle değil mi? İnsan doğuyor, efendim, cıvıl cıvıl oluyor. 7-8 yaşlarında koşturan o çocuklar, bakın işte 4 yaşında ayrı bir tatlı, 7 yaşında ayrı bir tatlı, 10 yaş, 11 yaş, 15 yaş, genç delikanlılar, hanımefendi kızlar bakıyorsunuz. Sonra 40'ından sonra, 50'sinden sonra yavaş yavaş saçına, sakalına ak düşmüş, saçları dökülmeye başlamış, efendim, beli bükülmeye başlamış. Aynen bunun gibi yeryüzü de böyle. İşte bütün varlıkta böyle bir doğuş var. Genç dinamiklik, o bahar havası var. Sonra sonbahar havası var. Sonra da efendim işte toprağa giriş insan için, canlılar için. Ağaçlar da yapraklarını döküyorlar, kupkuru oluşuyorlar. Bir takım zirai mahsuller işte saman haline geliyor. Bakıyorsunuz hayvanlara yem yapılıyor. Bazıları yakacak olarak kullanılıyor. Bunda diyor Cenab-ı Hak gerçek akıl sahipleri için çok öğüt var. Tabii akletmesini bilene, bakmasını bilene, okumasını bilene, kainat kitabını, hadisatı, bütün olan hadiseleri, vakaları efendim doğru bir şekilde okuyabilmek, değerlendirebilmek, onlardan ibretler çıkarabilmek, işaretler çıkarabilmek ülül elbab olmayı gerektiriyor. Yani o akletme melekesi düzgün çalışan birileri olmayı gerektiriyor. Bu da Allah'a imanla oluyor, zikrullahla oluyor, tefekkürle oluyor. Yüce Rabbimiz cümlemizi böylesi bütün ayetlerden, gerek sözlü ayetler, gerek sözsüz ayet, kainat ayetlerinden ibret almasını bilen, işaretler çıkarmasını bilen o ülül elbab kullarının zümresine dahil eylesin efendim. Allah'a emanet olunuz.